Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Yeni bir gidişat programında Yektan Türk Yılmaz'la, Almanya'da yaşayan akademisyen, bilim adamı, bilim insanı diyelim artık güncel ve doğru terminolojiyle Türkiye'nin gündemini, gidişatını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta beklenmedik bir gelişme oldu ve Ahmet Altan Yargıtay kararıyla serbest bırakıldı. Aslında AİHM kararı da vardı bu yönde ama sanki Türkiye AİHM kararlarından çok kendi iradesini kullanıyormuş gibi görünmekten yana bir tavır içine girerek Altan hakkındaki kararı Yargıtay'a bozdurdu. Yani Yargıtay'a bozdurdu diyoruz. Çünkü Yargıtay'ın kendine özgü, bağımsız bir iradesi olmadığı, hukuki gerçeklere göre değil, saraydan gelen talimatlara doğrultusunda karar aldığını biliyoruz. Bugüne kadar tanıklık ettiğimiz tüm davalar bunu gösteriyor bize. Altan'ın tahliyesine çok çeşitli tepkiler oldu. En çarpıcısı elbette ulusalcı kesimindi. Bir insanın haksız yere cezaevinde tutulmasından mutlu oldukları, Altan'ın orada çürümeye bırakılmasını istedikleri ortaya çıktı. Yani iş farklı fikirlere, kendileri gibi düşünmeyen insanlara gelince Türkiye'nin ulusalcı kesiminin, beyaz Türk diyebileceğimiz kentlerde yaşayan CHP'li ve daha övernis kesiminin, tırnak içinde laikçi kesiminin farklı bir tutum içinde olmayacağı, yargıyı aynı şekilde kullanmak isteyeceği ortaya çıktı. Ne anlatıyor bize bu Türkiye'nin yakın geleceğiyle ilgili?
Vallahi ilk başta merhabalar. Bir de şunu ifade etmek isterim. Ben Ahmet Altan'ın şu veya bu biçimde ne olursa olsun serbest kalmasına çok çok sevindim. Ve on binlerce insan var ki ben bu insanları tanımıyorum. Fikirleriyle çoğunun uzlaşma mümkün değil. Ama ben hepsine de benzer bir şekilde sevinirdim. Çünkü bugün kitlesel bir hukuksuzluk var. Ülkeyi baştan sona sarmış bir hukuksuzluk var. Ve hukuksuzca cezalandırılan hiç kimseye sevme mümkün değil. Sevmek de mümkün değil. Peki bu sevinme halini, bu kutlama halini nasıl anlamak lazım? İlk başta Ergun Bey, sizin tarif ettiğiniz çevreyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum bunun. Daha da geniş bir karşılığı var sanırım. Ben kendi etrafımda da görüyorum. Yani şimdi hani Türkiye toplumunu ve eski Türkiye'yi diyeyim idealize etmek istemem. Edilecek bir tarafı da yoktu. Ama yani Türkiye'de bence bütün toplum belli değerler konusunda çok daha çok vahim yerlere varmaya başladı. Hınç, intikamcılık, rövanşçılık bunlar herkes için, birçok herkes demeyeyim ama birçok kesimden insanlar için adalet kavramının artık çok önünde kavramlara dönüştü. Yani topyekin çöküş diyoruz hep biz buradaki konuşmalarımıza. Peş peşe söylüyoruz. Yani Türkiye'deki çöküşün topyekin olduğunu bir başka delili bu. Yani ne ahlaki çözülme, ne efendime söyleyeyim bir siyasal parçalanma, ne erozyon, bir tek iktidara ait değil, maalesef çok yaygın. Bu da sanırım yani Türkiye'deki Türkiye'nin üzerinde yani Türkiye'deki Türkiye'nin niye bir sarsıntıya, derin bir sarsıntıya, köklü bir sarsıntıya gebe olduğunun bir başka işareti. Bütün toplum bence çözülüyor ve bu gibi değerlerde erozyona uğruyor.
Şimdi bu kesime bakınca Ergenekon ve Balyoz davalarında ortaya koyulan hiçbir iddiaya inanmadıkları, o davaların tamamen kumpas olduğunu düşündükleri ortaya çıkıyor ki halbuki işte burası 1960'tan sonra sürekli askeri vesayet ve darbe tehdidi altında yaşamış bir ülke. 12 Eylül öncesi yaşanan olaylar, sen benden daha gençsin tam kaç yaşındaydın o zaman bilmiyorum ama benim üniversite yıllarımdı. Hepimizin hafızasında tazeliğini koruyor. Benim okulum jandarma subaylarının, emniyet müdürlerinin ve ülkücü çetelerin işbirliği sonucu bombalandı. 7 arkadaşımız hayatını kaybetti. Onlarcası yaralandı ve o olay hafızamızdan hiçbir zaman silinmedi. O işte devlet ya da derin devlet dediğimiz yapının. Aslında o ikisinin çok ayrı olmadığını da giderek daha net görüyoruz. Yani askeri, seküler bir askeri vesayet rejimini muhafazakarlara, Kürtlere, liberallere, sosyalistlere bir söz ve hayat hakkı tanımayacak bir şekilde devam ettirmekten yanaymış gibi görünüyor bu kesimlerde.
Evet, yani orada aslında ben daha karmaşık bir tablo görüyorum. Yani şunu bir defa şimdi ex post facto, olaylar olup bittikten sonra görmek gerekiyor ki. Şimdi ben gibi insanlar için, bilmiyorum siz nerede duruyorsunuz bu konuda. Ben gibi insanlar için aslında geriye dönüp baktığım zaman askeri vesayetin tasfiye olması illaki hayırlı bir şey değil. Çünkü neden? Çünkü bu, yani şimdi şöyle düşünün. Bir denge, bir gerilim anı hali ben gibi insanlar için bir özgürlük alanı oluşturuyor. Yani iktidar, devlet mekanizmalarının tek elde toplanmasını engelleyen şey maalesef mahkemeler olamayınca, hukuk sistemi olamayınca, meclisin işleyişi olamayınca ne oluyordu? Bu gibi iktidar için kavga eden kesimlerin arasındaki diyelim ki tartışmalardan veyahut da gerilimlerden veyahut da çatlaklardan sızan aralar bize özgürlük alanları yaratıyor. Ve şunu görüyoruz ki yani bir defa askeri vesayeti tasfiye çabası maalesef Türkiye'de terse çarptı. Yani çok daha vahim bir duruma geldi Türkiye. Evet, bir çeşit vehamet oradan kurtulduğumuzu sandık ve kurtulduk. Büyük ölçüde kurtulduk. Onun çok daha diyelim ki farklı bir biçimi ile Türkiye'de işler değişmedi. Devlet hiçbir zaman olamadığı kadar mermerleşti, ceberutlaştı. Yani dolayısıyla orada ben bir hesap hatası görüyorum. Niyet hatası görmüyor. Niyette bir sorun görmüyor. Ama ex post facto, yani bütün olay her şey olup bittikten sonra şunu da görmek gerekiyor ki Türkiye'nin düzelmesinin o denli, o zamanki birçok insanın paylaştığı iyimserlikle o kadar kolay olmayacağını anlamış olduk biz. Yani tekrar söyleyeyim, niyette bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ama açık ki iktidar mekaniğini düşündüğünüz zaman, Türkiye'de güçler aritmetiğine baktığınız zaman o hesap, evdeki hesap çarşıya uymadı ve bir canavar yarattı Türkiye'de. Bir vesayetten kurtulmak kaldı ki, o vesayetin temsilcisi hali olarak görebileceğiniz kişileri bile mağdur duruma, onların bile fikrini açıklamasını set koyacak bir ceberruatlığa ulaşabildi bu devlet. Yani ama bunların hiçbiri şunu değiştirmiyor. Yani Ahmet Altan Türkiye'nin çok değerli bir entelektüeldir. Neden çok değerlidir? Çok bilgili olduğu için mi şüphesiz? Çok deneyimli olduğu için mi şüphesiz? Çok iyi bir edebiyatçı olduğu için mi şüphesiz? Ama benim için Ahmet Altan özellikle Kürt sorunu etrafında söylenemezleri söyleyen insandır. Dolayısıyla yani ben o pratiğiyle bir tek değerlendirmiyorum zaten. Ve dediğim gibi orada da bir niyet hatası yok. Ama ex post facto, bütün olaylar olup bittikten sonra gördük ki, yani Türkiye evet askeri vesayetten kurtulduk ama sonuç çok da şey olmadı söyleyinsiz. Türkiye için hayırlı olmadı. Bu demek değil ki askeri vesayetten kurtulmak gerekmiyordu. Bu şunu gösteriyor, Türkiye'deki değişimin çok daha zor, çok daha kökten veyahut da çok daha farklı aktörlerin eliyle olması gerektiğine işaret ediyor. Yani özellikle AKP gibi Türkiye muhafazakarlığının, sünniliğinin ki aslında bu devletliğe bir meydan okuma değil, devletliğin bir kanadının aslında çok daha büyük bir destekle ceberrutluğu ve otoriterliği örmesini sağladı. Ben bu kesimlerden Türkiye'de bir özgürleşme geleceğini beklemiyorum açıkçası şahsım adına. Kendi adıma beklemiyorum.
Peki ama çoğunluk bu kesim.
Şimdi siyaset, bu kesim üzerine siyaset yapmakla demografik çoğunluk olmak arasında bence bir fark koymak gerekiyor. Çünkü o yani Türkiye'de Sünnilik bir bütün olarak veyahut da Türkiye'nin Sünnileri bir bütün olarak Sünnilik siyasetinin parçası değil. Yani ben bunun bu etrafta bir siyasallaşma etrafında gelişen hareketlerden bahsediyorum. Bunların bir umut olmadığı, bunların bir özgürlükçü dönüşümün motoru, öncüsü olamayacağını veyahut da temel platformu olamayacağını gösterdi manasında söylüyorum. Yoksa dediğiniz tabii ki bugün bir demografik çoğunluk söz konusu şüphesiz.
Peki buradan gündeme dönersek bu CHP birden bir cevvalleşti ve Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarının üstüne gitti. Şimdi 17-25 Aralık'tan biliyoruz ki toplumun kendisi de belirli bir ölçüde bu yolsuzluk sisteminden nemelandığı sürece yolsuzluklardan çok rahatsız olmuyor. İşte araba bagajlarından milyonlarca euro çıkıyor. O bile bir tepki doğurmuyor. Siyasetin gündemi bile olmuyor çok ilginç bir şekilde. Yani AKP Genel Başkan Yardımcısı ve bir milletvekilinin danışmanı milyonlarca euroyu araba bagajında sayıp bir çantaya koyuyorlar. Kimse bu neyin parası, kimin parası diyemiyor. 128 milyarı sordular. Muhtemelen işte o doları sabit tutmak için eşe dosta ve yakın bankalara satılmış bir para olduğu kuşkusu var. Ama Erdoğan çıkıp dese ki sizden ne, keyfimin kahyası mısınız? Damadımla beraber harcadık. Gene bir tepki olmayacak Türkiye'de. Niye bu kadar büyük bir öfke gösterdi? Yani 17-25 Aralık'ta korkuyordu, paniği vardı. Şimdi bir korku sebebi de yok. Yani efendim? 128 milyar dolar yüzünden yani halk anlamıyor zaten kimin parası, neyin parası, nedir Merkez Bankası rezervi geniş kesimler için ama niye bu onu rahatsız etti?
Evet. Şimdi ben bir gazeteci değilim. Dolayısıyla hani bu gibi gelişmeleri veyahut da olayları diyelim ki bir gazeteci detaycılığıyla diyelim ki ampirik hakimiyetiyle bakmam mümkün değil tabii ki. Olabildiği kadar dikkatli bir şekilde incelemeye gözlemlemeye çalışsam dahi ayrıca şöyle bir şey var. Yani ben günlük bir olayın ne olduğunu anlatmaktan çok daha böyle uzun vadeli bakmaya çalışıyorum. Ve daha böyle kavramsal düzeyde bakmaya çalışıyorum. Dediğiniz aslında çok çarpıcı. Türkiye ilginç şeyler gördü. Özellikle o 17 Aralık'tan sonra ortaya paralar çıktı. Yok Kur'an kursu açılacaktı, şuydu buydu falan filan. Yok Bosna Hersek'e gidecekti. Bu biraz Oflu Hoca hikayesine komikliğinde yani. Şeye bağlandı iş. Çalıyorlar ama çalışıyorlar ama bağlandı iş. Veyahut da yahu reis çalar yani o öyle mübarek insan ona olur falan gibi bir imtiyaz. Veyahut da diyelim ki Türkiye'de bunun öbür bu iddiaların sahibi cemaat görüldüğü için ve cemaate yönelik de çok yaygın bir aslında bir tek AKP'yi de aşan bir şey olduğu için yani onun bir gizli kapaklı komploların merkezi olarak algısı çok yaygın olduğu için beraberinde böyle bir kolaylıkla gitti. Ben biraz daha farklı bir yerden bakmak istiyorum Ergun Bey müsaade ederseniz. Mesela. O da şu soru kavramıyla soru bildiğiniz soru. Soru sormak, iktidar ve soru sormak. Şimdi ilginç bu son 128 milyar tartışmaları etrafında Kılıçdaroğlu ısrarla ya soru sormakta mı? Ya soru da mı sormayacağız? Ya soru soruyoruz. Hakaret yok, hiçbir kötü bir şey yok. Sadece soru soruyoruz diyor. Şimdi soru sormaya rejim nasıl tepkiler veriyor? Buna bir bakalım. Şimdi çünkü Türkiye'de peş peşe çok olağanüstü olaylar gerçekleştiği için, çok sıra dışı olaylar gerçekleştiği için hepimiz ambal oluyoruz ve hepimiz böyle bir cambaza bak haline kafa çevirmekten ne olduğunu biraz unutmaya başlıyoruz. Efendim, şimdi bir CHP milletvekili, Zonguldak milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, bundan 1,5 yıl önce gibi oluyor. Ekim 2019'da bir soru önergesi veriyor. O da meclis başkanına cevaplaması, yanıtlaması talebiyle bir soru yöneltiyor. O soru da şu. Efendim, soru önergeleri veriliyor. Soru önergelerine nasıl tepki gösteriliyor? Yani soru önergelerine cevap geldi. Şimdi bizim eski Türkiye'den hatırlayacaksınız. Yani çoğu zaman aslında iktidarlar kendilerini zora soracak, sokacak cevaplar bile verirdi soru önergelerine. Ama biz cevap mutlaka verirdi. Ve bunların 15 günde süresi var. Yani 15 günlük bir süre içerisinde siz soru önergesi veriyorsunuz. Soru önergesine cevap verecek. Bunu şimdi dikkatinizi çekerim. Bu tabii ki 2018, Haziran 2018 seçimlerinden sonra. Şimdi ortaya çıkan tablo çok ilginç. Toplam 19.315 tane soru önergesi gelmiş. Bunların 10.768'ine cevap verme tenezzülünde bulunmamış. 19.315 soru önergesinin 10.768'ine cevap verme tenezzül etmemişler. 6.256'sına geç cevap vermişler. Sadece cevaplanan 1.639 tane usulüne, kanuna yani daha doğrusu tahammüllere göre, beklentiye göre, de jure yani kanuna göre, yasaya göre olması gereken onda birinden %7'si %8'inde gerçekleşebilmiş. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim. Tekrar dönelim. 15 Temmuz, hani Türkiye'de 15 Temmuz'la beraber zaten meşruiyetini artık seçim sandığına alan bir iktidar yoktu Türkiye'de. Kendisini deyimci görüyordu. Döktüğü kandan aldığını düşünen meşruiyetini alan gören bir rejim var. Bundan önceki şeylerde de yine konuşmuştuk. 2018 Haziran'da 24 Haziran seçimleri ise Türkiye'deki aslında özellikle 31 Mart seçimini gördükten sonra anlaşıldı. Ben bunu daha öncesinde yazmıştım, hemen öncesinde yazmıştım. Son seçimlerdi. Yani öyle bir şeyle yöneltti, öyle bir yetkilerle ve konumla geldi ki Erdoğan zaten kendisini devrimci gören, o kadar da yasal imkanlar eline sunulmuş bir liderliğin, kişi kültünün zaten seçimden ne anladığında 31 Mart seçimlerinde gördük. Daha seçimden önce nerelere kayyum atayacağını açıkladı ve hatta İstanbul ve Ankara içinde bakacağız, değerlendireceğiz dedi. İstanbul'da seçim yenilendi falan filan. Yani o 31 Mart seçimini de aslında rejimin açıktan seçim tanımadığının bir şeyini görmek olarak, örneği olarak görmek lazım. Sırf Kürt bölgelerinde yaptıkları bile bence yeter bunun için. Şimdi soru kısmına geri dönerse artık şunu görüyorsunuz. Yani bu 27. dönemle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemiyle birlikte artık sorulara cevap vermeye tenezzül etmeyen bir haldeydi. Bundan, bu soru önergesinden 2-3 ay sonra, sanırım Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı bu deprem paralarıyla, bu deprem vergisi paraları vardı bir ara, hatırlarsınız, yani uzun süre konuşuldu. Cumhurbaşkanı en sonunda dedi ki, yahu dedi sizin her soruda cevap mı vereceğim ya? Bundan sonra böyle sorulara cevap bile vermiyorum. Şimdi bunları ciddi, yani bunlar bize nereye gittiğimizi gösteriyor aslında. Çünkü yani neyse şunu bitirdikten sonra, son örneği de verdikten sonra ve bu son 128 milyar dolar meselesinde ise bu pankartların kaldırılmasıyla beraber şimdi sallayan, cevap vermeyen, açıktan cevap vermeyeceğini söyleyen ve şu andaysa soru sormayı kriminalize eden bir iktidar var. Yani adım adım aslında şeyin sıkıldığını görüyoruz artık. Yani ilmeğin daha hızlı sıkıldığını görüyoruz. Peki, benim burada sorum şu. Bunlar olurken Türkiye'de daha mı az ses etmeye başladı? Türkiye'de otoriterlik daha mı yerli yerine oturdu? Hayır. Tam tersine. Krizler sıklaşıyor. Krizlerin ebatı büyüyor. Hatta öyle bir hale geliyor ki Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin jeostratejik yani anayasanın değiştirilemez maddelerinden bile daha yaşamsal olan jeostratejik emniyet kemerleri bile çözülüyor. Yani veyahut da çözülmesi, masaya sürülmesi imkan dahilinde görülüyor, olası görülüyor. Kısacası ne soru sormak, sorular azalıyor. Yani ne de iktidar cephesinde bir rahatlama var. Yani bu tekrar bizi şuraya getiriyor. Bir yandan iktidarın özlemleri çok açık, arzuları çok açık. Yani Türkiye'yi bugün Kuzey Kore gibi yönetelim mi diye sorsanız, sarayda buna illaki yani çok büyük bir kısım yok canım öyle bir şey olmaz diyenlerin o kadar çok olacağını düşünmüyorum ben. Bu vahim bir şey tabii ki. Yani dolayısıyla bir arzu dünyası var. Ama bir de hakikat ve olanaklar var. Şimdi bu ikisi arasında bence bir ters orantı var. Bir yanda iktidarın bu arzuları keskinleşiyor, radikalleşiyor. Öte yandansa bu arzuların imkanlarıysa sürekli daralıyor. Ve yani tabiri caizse ikisi zıt yönlere çeken bir gidişat var Türkiye'de. Türkiye'de iktidar, rejim, güç sahipleri, saray çok daha baskıcı, çok daha sorumsuz, çok daha hesap vermez bir rejimi zorlama arzuluyor. Ama ekonomik imkanları, jeopolitik, diplomatik imkanları ve ülkenin iç siyasetiyle ilgili imkanları ise tam tersini dayatıyor ve ikisi sanki aksi yönlere doğru her geçen gün daha hızlı gerdiğini düşünün bir ipi. Türkiye'de şu anda bence durum o. Veyahut da başka bir gaz birikmesi olarak da söyleyebilirsiniz. Ve ayrıca şuna da dikkat çekmek.
Yani burayı biraz daha izah eder misin? Erdoğan kalsa tek adam rejimini kuracak. Ama karşısında bir muhalefet yok. Yani pankartına sahip çıkamayan bir muhalefet var. Değil mi? Yani kadınlar daha güçlü mücadele ediyor iktidarla. Yani Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağım diyor ama herkes biliyor ki o kaldırma gücü yok. Atıyor.
Vallahi ben neyi atıyor, neyi atmıyor?
Yani tek adam rejimi kursa ne engeller onu Türkiye'nin gerçeği olarak?
Vallahi şimdi yani ilk başta bunların her şey, hayatta yapacağınız her şey kaynak istiyor efendim. Şimdi ben demin 15 Temmuz itibariyle kendilerini devrimci görmeye başladılar dedim. 24 Haziran bu rejim altındaki son gerçek seçimdir dedim. Diğer bir şey size söyleyeyim. 31 Mart ve arkasından gelen 23 Haziran özellikle seçimi ise esas itibariyle 31 Mart aslında post Erdoğan döneminin başlangıcı demiştim ve ısrar ediyor. Buradaki kastım şu. Şimdi bütün bu sorulara cevap vermeye, ya her şeye de cevap mı vereceğiz ve en sonunda soru kriminalize etmeye, soru sormayı suç haline getirmeye olurken, diğer yandan da aslında Erdoğan'ın ne engelliyor dediniz, ilk başta rejim blokunun kendisine bakalım. Erdoğan'ın, post Erdoğan dönemi derken kastım şuydu, Erdoğan'ın rejim ittifakı içerisinde aykırı sesleri istediği anda dindirebilir, tek merci olma konumunun sarsılması. Şimdi o günden bugüne, şimdi dediğim gibi tekrar başta söyledim, sürekli biz unutuyoruz, çok unutuyoruz. Çünkü çok o kadar peş peşe o sıra dışı olaylar gerçekleşiyor ki. Mesela Bahçeli'nin görünürlüğünü düşünün. Mesela Süleyman Soylu etrafındaki tartışmaları düşünün. Ve daha bilemediğimiz, göremediğimiz nice çelişmeleri ve gerilimleri düşünün. Çünkü bu bir korku rejimi ve bilmiyoruz ne olduğunu, ne bittiğini, sarayda ne döndüğünü. Çünkü bir tek biz sıradan insanlar korkmuyorlar. O sarayın içerisindeki aktörlerin kendileri de korkuyorlar. Bakınız efendim bir çok güzel örneği yakın zamanda günü oluyor. Bizim bu gelişmeler sırasında oluyor. Sedat Peker vakası. Sedat Peker'le bu ülke askerleri, resmi TSK askerleri yürüyüş yapıyorlardı Sedat Peker'e bağlılık okuyarak ve bu medyaya yansıdı, kamu sosyal medyaya çıktı. Hiçbir tepki görmedi. Aynı kişi bugün varlık yokluk mücadelesi veriyor. Şimdi deminkine gelince özellikle 23 Haziran 2019'dan bu yana Bahçeli'nin görünürlüğünün ne kadar artmış olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ve diğer figürler. Yani ilk başta bu garip ve iğneli bohça şeklinde bir koalisyon. Evet, muhalefet koalisyonu çok da muhalefet ittifakı veyahut da muhalefetin siyasal ağı belki daha dayanıklı değil. Ama iktidar cephesindeki riskler çok daha yüksek. Ve birinci bence sıkıntı buradan geliyor. İkinci sıkıntıysa tabii ki Türkiye kötü yönetiliyor. Çok kötü yönetiliyor. Ekonomisiyle kötü yönetiliyor. Dış politikasıyla kötü yönetiliyor. İç siyasetiyle kötü yönetiliyor. Ekolojiye yaklaşımı her anlamda kötü yönetiliyor. Ve dolayısıyla buradan gelen de bir karşı dalga var. İlla ki bir tepki var. Doğru siyasi yani bunu dönüştürücü bir güce kanalize edecek bir muhalefet olmayabilir. Ama yani o tepkinin
toplumdan mı geliyor bu tepki?
Evet tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani bugün siz şimdi sonuç itibariyle açlık sınırında olan insanlara neyi anlatacaksınız? Yani şimdi 17-25 Aralık'ın olduğu günleri yaşamıyor Türkiye. Çok daha vahim günleri yaşıyor. Ve çözüm yolu da yani çözüm istikameti veyahut da buradan bir çıkış yolu görmedikleri gibi görmüyorlar. Kendileri de görmüyorlar. Şimdi soru sorma kısmına ne söyledim? Şimdi cevap ki verme kısmına söyleyelim. Şimdi evet birçok şey olumsuz söylenebilir Kılıçdaroğlu ve CHP siyasetiyle ilgili. Ancak mesela bir konuşma vardı. Sanırım biz yine sizinle bu podcast'imizde onu da gündemimize almıştık. Kılıçdaroğlu'nun meşhur bir meclis konuşması vardı. Şimdi her şeyi iktidara bakarak, muhalefete bakarak anlamak bir hani muhalefetle açıklamaktan öteye şuna da görmek lazım. İktidar cephesinin ne kadar demoralize olduğunu görmek lazım. Yani o zaman mesela orada AKP milletvekilleri vardı. Hiç kimse doğru düzgün bir cevap veremiyor. Bugün şimdi 128 milyar nerede diyorsunuz? Sorunun kendisi çok güçlü. Belki bu soruyu gündeme getiren aktör bu soruyu sormanın ve arkasından gelişecek olay tepkileri göğüsleyecek cürette cesarette olmayabilir. Ama sorunun kendisi çok kuvvetli. Bu soru çok kuvvetli bir soru. Ve arkasından gelen cevaplara bakınız.
Birbirinden tamamen farklı cevaplar geliyor.
Ve çok daha vahim duruma getirir şekil. İlk başta COVID'i harcamıştık. Sonra ya orada duruyor. Sonra Canikli mecburduk diyor. Mecburduk dediği zaman, zorunluyduk dediğimiz zaman Türkiye'de serbest kur siyaseti politikasının olmadığını iddia söyler. Yani durumu kötüden vahime getiriyorlar kendileri açısından. Sorunun kendisi çünkü çok kuvvetli. Ve karşılığı var bugün toplumda. CHP Türkiye'deki dönüşümün aktörü olabilir mi? Şüpheli. Ben hatta tersini düşünüyorum. Yani bu demin de konuştuğumuz gibi yani burada bir Türkiye'de rejim gittiği zaman bunun altında muhtemelen CHP de kalır. Bugünkü muhalefet de kalır. Ama şunu da unutmamak lazım. Türkiye'deki krizin geldiği nokta kendi dönüşümü yaratacak aktörlerini de yaratacaktır. Ve burada da muhalefet çevresinde aktörler gördüğümüz kadar iktidar bloku çevresinde de aktörlere dikkat etmek gerekiyor. Bunları tabii şu anda görmemiz mümkün. Dediğim gibi korku iklimi bu. Korku siyaseti ve korku bir tek muhalefete ait değil. Dolayısıyla ben bu gerilimin veyahut da iktidarın çöküşünün kendi aktörlerini yaratacağını düşünüyorum. Kendi bunu gerçekleştirecek, bunun Zaten sizin dediğiniz gibi yani pankartına sahip çıkamadı diyorsunuz. Yani pankartına sahip çıktı çıkmadı tabii bir de polisle uğraşıyorlar. Çok garip bir durum var. Bir soru var ve polis ve itfaiye. Yani öyle bir şey ki sanki itfaiye sarayın siyasal yangınını söndürmeye çalışıyor bu sefer. Yani bir daha böyle metaforik düşünürsek hani evde
aslında
çıkan yangın.
İtfaiye sonuç itibariyle o belediyelerin itfaiyeleri hukuken sorumlu. Çünkü özel mülkiyete müdahale ediyor. Düşünceli yani eğer Türkiye normalleşecekse bir gün bunların hepsinin hesabının da sorulması gerekecek elbette.
Şüphesiz, şüphesiz. Ya bu arada ama şeyi de görmek gerekiyor. İktidar cephesinde ben daha önce yani şunu demiştim. İyi Parti'ye bundan sonra yönelmeleri çok gerçek, çok daha muhtemel demiştim. Bence bu amiraller bildirisinde biraz bu zevzek mevzek kısmı özellikle de yazan kişinin Ergün Mengi olması yani İyi Parti'nin kurucu üyesi olması bence Meral Hanım da bu korku kaygıyı taşıyor. Yani görünen o ki neyi yaparlar neyi yapmazlar onlar adına kestirmek ve konuşmak zor, düşünmek zor ama şu anda bu dediğim gibi bu soru çok çok yakıcı bir soru, çok güçlü bir soru ve İbre sanki bu Kılıçdaroğlu'nun son 4-5 aylık çizgisini göz aldığından sanki İbre biraz CHP'ye doğru dönüyor gibi. Bu sefer CHP'nin üzerinde kılıç sallıyorlar. Ama ben bütün bu peş peşe gelen yani Ayasofya'dan beri bu yana biraz daha da geriye de alabiliriz. Bu hamlelerin hepsinde rejimin çok daha fazla yara alarak çıktığını düşünüyorum. Yani en azından umduğu karları alamayarak çıktığını düşünüyorum. Buralarda yani artık yani ve bu 128 milyar dolarla ilgili attığı adımlar da İstanbul bu kanal projesi etrafında İstanbul kanalı projesinin etrafındaki tartışmalarla beraber düşündüğümüz zaman çok umulmadık, çok sarsıcı ve çok dediğim gibi daha önce konuştuğumuz gibi dönüştürücü süreçlerin önünü açabilir. Yani Türkiye gerçekten tıklıyor. Tık tık tık saat geriye böyle bir tıklıyor bakalım nerelere varacağız.
Peki son olarak şunu da konuşalım. Yani en büyük endişesi Amerika ile ilgili anladığım kadarıyla. Biden'ın yeni bir rüzgar yarattığını, yeni bir doktrin geliştirdiğini görüyor. Demokrasi ve insan hakları üzerine kurulu. Ne kadar gerçekçi değil, samimi bilmiyoruz ama şu ana kadarki uygulamaları bu çizgide gideceğini gösteriyor. Yani dönüp Erdoğan'ı 3 ay oldu aramıyor, yok sayıyor, muhatap almıyor. Yani işte Türkiye kendini çok önemli ve vazgeçilmez sanıyordu. Ona açıkça hayır öyle değilsin diyor. Yani Afganistan'da bir işim olursa savunma bakalım seninkini arar bir toplantı yaparsınız. Ukrayna'da bir şey olursa belki görüşürüz ama benim için özel bir şeyin yok diyor. İşte bu hafta Yüksek Mahkeme Halkbank davasını gördü. Pazartesi salı kararı açıklayacak. Muhtemelen 3 Mayıs'ta da Halkbank davası görülmeye başlanacak. Orada gördüğüm Türkiye'nin mahkum olmasının ötesinde endişeleri var Erdoğan'ın. Bunun yol açacağı farklı sonuçlar var tabii. Yani bir iktidarı hiç bırakamama zorunda kalması. Çünkü iktidardan düştüğü an Halkbank dahil, IŞİD'le ilişkiler dahil bir sürü dosya çıkabilir karşısına. Ölüm pahasına orada kalmayı deneyecektir gibime geliyor. Sen ne düşünüyorsun?
Tabii bir ayrıca bir tek Halkbank ceza vesaire değil. Direkt kendisi ve ailesiyle ilgili.
Evet onu diyor. Günüm.
Ve dolayısıyla şimdi çok garip bir durum var rejim açısından. Rejimin Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye'nin yanında olması yetmiyor rejime. Daha fazlasına ihtiyacı var. Orada mesela Trump'ı düşünün. Amerika'nın temayüllerini ve hatta yasalarını bypass ederek ancak kurtulabiliyor Türkiye'deki rejim. Yani bir normal bir iktidarın, yani Biden'ın çok hararetli Erdoğan taraftarı olması dışındaki hiçbir ihtimal Erdoğan'ın pek işine yaramıyor aslında. İkinci şey de yani Türkiye'nin ölümünü kimse göze alına alamaz. Yani bu topyekin çöküş diyoruz. Yani bu yani şunu düşünün. Bir Suriye'yi düşünün. 20 milyon Suriye belki daha da az. Dünyada yani siyasal önemi tartışılır. Ama Türkiye ile kıyaslanamaz. O bile sindirilemedi. Yani Türkiye gerçekten belki biçim olarak veyahut da şiddetin böyle bir iç savaş böyle bir öyle bir şekilde olmasa bile Türkiye'nin çöküşü ne Avrupa açısından ne Amerika açısından sindirilebilir değil ne de Rusya açısından istenilebilir bir şey değil. Bu tamam ama öte yandan da şimdi mesela Avrupa Birliği de idare etmek durumunda ama bu Erdoğan rejiminden memnun oldukları anlamına gelmiyor bu güçler. Ve Erdoğan'ın ihtiyacı olansa bir tek Türkiye'ye iyi yaklaşmaları, Türkiye'yi çöküşten uzaklaştırmaları değil, aktif desteğe ihtiyacı var. Ve kaldı ki bunu yaptıkları zaman bile rejim aslında bundan faydalanmayı beceremeyip elini ayağına ulaştırıyor. Son mesela o protokol krizini düşün. Yani kendisine uzatılan eli almayı bile doğru dürüst bunu bile başaramayan, beceremeyen bir iktidar söz konusu. Dediğiniz de çok doğru. Uluslararası konjonktür çok terse dönmüş durumda. Burada ne umuyor peki bu rejim? Bildiği bir şey var. Krizi daha vahim krizler yaratarak ona aradan fayda bulmak. Ama ben başta söyledim ya hani bir tarafta askeri vesayet, öbür tarafta işte İslamcı muhalefet veyahut da diyelim ki muhalefet arada yani en azından kurumsal muhalefet biz arada özgürlük alanı buluyorduk. Şu anda Erdoğan bunu düşünüyor ama nasıl düşünüyor mesela bu Montreux krizi etrafında yani veyahut da Ukrayna krizi etrafında yani bu krizler olacak ve biz bu aralarda kendisine bir yaşam olanağı, bir hani bu aralarda manevra ihtimalleri çıkacağı üzerine artık kurulu hale gelmiş durumda. Bu çok vahim tabii ki. Yani bu hani sürdürülebilirlik falan filan zaten sürdürülemez olduğunu söylüyorduk. Hani artık günü kurtarmak için alınan riskler ve masaya sürülen yani kumar masasına sürülen, risk masasına sürülen miktar artık gerçekten çok çok
yüksek.
Yok. Çok çok büyük.
Peki. Var mı eklemek istediğin başka bir şey nokta?
Bence burada duralım. Çok uzuyor çünkü daha sonra. Tekrar söyleyeyim. Adalete inanmak, adalet istemek gerekiyor. Herkes için adalet istemek gerekiyor. Hınç, kin, maalesef ve intikamcılık bugün işte Türkiye'de ancak rejim blokunun işine yarayan hani bir şey. Yani bunu en son tekrar başa söyleye dönerek onu söyleyeyim ve Türkiye'de Ahmet Altan gibi söylenemezleri söyleyen bir aydının, bir entelektüelin, bir edebiyatçının, bir siyaset insanının serbest kalmasını tekrar o mutluluğumu paylaşarak sonlanmak istiyorum.
Ağzına sağlık.
Teşekkür ederim.
Kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Sana iyi akşamlar.
Güzel.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.